Ayrım 34.
Banu, kızıl Muaviye'nin bıçağından çıkma yeni bir hadım daha satın almıştı. Ve ne yazık ki daha öncekine benzer bir rezalet daha yaşandı haremde. Bu kez adam, öldürülen İranlı kadar ileri gidemeden yakalanıp hemen cezalandırıldı. Yine de olay Murad'ın kulağına gitmişti ve sultan kendisine karşı yapılan bu saygısızlığın kaynağını öğrenip cezalandırmakta ısrar etti. Sonunda haremde bir yığın değişiklik yapma kararı alındı. Bundan böyle ak hadım alınmayacak, Afrika'da kökten hadım edilen zencilerin dışında biri yaklaştırılmayacaktı kadınların yanına. Böylece güvenlik garantilenmiş olacaktı. Erkeklik organı olmayan biri ne zarar verebilirdi kadınlara? Zaten milyonda bir de olsa gözden kaçan bir durum, bebeğin rengiyle derhal ortaya çıkacağı için kimse de bunu göze alamaz diye düşünülmüştü. Gazanfer Ağa, ben ve güvenilen diğer birkaç ak hadım, haremden atılmasak da dış görevlere atandık. Aslında haremin ihtiyacını görecek sayıda zenci hadımın sağlanması yıllar alabilirdi. Çünkü böyle ağır bir işlemden sağ çıkabilenlerin oranı çok düşüktü. Köle pazarındaki ak hadım sayısı inanılmaz derecede artmış, fiyatları ise çok düşmüştü ve tuhaf bir şekilde kendimi kötü hissediyordum. Neyse ki birkaç ay sonra durumumuzun belirsizliği sona erdi, eski görevlerimize geri döndük. Gazanfer karamsar bir yüzle, "Bu koşullarda yine de her şey çabucak değişebilir," diyordu. "Ne demek istiyorsun?" diye sordum. Aslında ben İsmihan'ın özel kölesi olduğum için benimle ilgili son söz ona aitti. Ama yine de durumumuzun netleşmesinden memnun olmuştum ve canımı sıkıp moralimi bozmak istemiyordum o gün. "Dinle," dedi ağa ve bu hadım sorunundan Safiye'nin nasıl üstün çıktığını anlatmaya koyuldu. Bu yasağın çıkacağını çok önceden biliyordu Safiye ve aylar öncesinden Kahire'den hadım getirtmeye başlamıştı. "Onların arasında hırslı adamların olmadığını sanıyorsan yanılırsın dostum. Haremdeki kapışmayı şu an için kimin kazandığı çok açık görünüyor." Gerçekten de öyleydi. Muaviye'nin elinden çıkma o son hadımı alarak Nurbanu kendi sonunu hazırlamıştı aslında. Bu olaylardan hemen ardından Edirne kapıdaki özel yazlık sarayına çekildi ve kısa bir süre sonra da hastalandığı haberini aldık. "Hasta, o cadı, inanamam," demişti bunu duyunca Safiye. Hiçbir iyileşme haberi gelmemesi üzerine İsmihan giderek daha tedirgin oldu. Hele de zehir dedikodularını duyunca. Zehir işine inanmakta zorluk çekiyordum. Nurbanu bu konuda daima çok dikkatli olmuştur diye onu yatıştırmaya çalıştım. Celadon porseleninden başka bir tabakta yemek yemez. O yeşil tabaklara en küçük bir zehir değse nasıl karardığını bilirsin. Bu konuda çok bilgilidir. Nurbanu'nun aslında zehirlemenin uzmanı olduğunu biliyordum. Ama hanımımı daha fazla üzmek istemediğim için bunu kendime sakladım. Hem zehir işi olsa şimdiye kadar çoktan öldüğünün haberini alırdık. Safiye bu sevinçli haberi duyurmayı bir an bile geciktirmez. Abdullah, lütfen. Ya da iyileştiğini duyardık. Şu anda onun çevresinde yalnız kendi adamları var. Safiye'nin zehirle ilgisi olduğuna inanmıyorsun galiba. Bu daha başka bir şey olmalı, gerçekten de. Belki bir kara büyü, gavur işi. Başımı salladım. Arkadaşının bu konuda da bir şeyler yapabileceğini nasıl söylerdim Saf Hanım'ıma? İsmihan aslında bu amansız kavganın taraflarından biri olmamak için olağanüstü gayret göstermişti yıllardır. Safiye'nin yanına gelebilmek için bile çok zor karar vermişti. Sonunda o sırada güçlünün valide sultan olan Nurbanu, güçsüzün ise Safiye olduğunu düşünerek alabilmişti kararını. İsmihan bir şekilde üvey annesiyle yengesi arasındaki mücadelenin gelin kaynana sorunu olduğunu söyleyerek kendini kandırma yolunu seçmişti aslında. Bu onu rahatlatıyordu ve ben de ikide bir onların karanlık, günahkar yüzlerini ortaya koyarak onu üzmek istemiyordum işin doğrusu. Valide Sultan'ın hastalığı bir ayı aşınca onun için çok zor olmasına rağmen yine de gidip görmek istedi hanımım. Safiye bu konuda ona karşı çıkmadığı gibi tam tersine, "Evet, mutlaka gitmelisin. Git de o akrebin ne durumda olduğunu gör," dedi. İsmihan, "Safiye," diye tepkisini belirtti. Ama Safiye aldırmadan konuşmasını sürdürdü. "Mutlaka kendi kara büyülerinin kurbanı olmuştur, bundan eminim." İsmihan'ın rahat yolculuk yapabilmesi için İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in hediyesi olan arabayı bile verdi. Doğrusu Safiye'nin hem Elizabeth hem de o sıralarda Fransa'da çok güçlü olan Catherine de Medici ile ilişkisini nasıl böyle iyi tutabildiğini anlayamıyordum. Catherine ve Safiye'nin kökleri birbirine yakındı ve tıpkı rahibeler başka yere bakarken sırlarını paylaşan kızlarınkine benzer bir ilişki vardı aralarında. Yalnız üçüncü şahsa, yani Elizabeth'e bir yer bulamıyordum bu grupta. Bu üçlü kadın neyin peşindeydi, bunu bilemiyordum. Ama Manş Denizi'nden Marmara'ya arada kalan herkesin hayatını etkileyecek bir iş çevirdiklerinden emindim. Aslında bana en mantıklı gelen Fransa ile yakın ilişkiye girerek ortak ve güçlü bir Avrupa egemenliğinin sağlanmasıydı. Ama saraydaki kişisel egemenliklerinin derdinde olan bu insanlarda ülke ve gelecek sorumluluğu gibi kaygılar aramak anlamsızdı. Safiye'nin Elizabeth'le olan yazışmaları için çevirmene gerek duyulduğundan saray kulisleri Paris'te olanlarla kıyaslanınca Londra ilişkilerinden daha çok haberliydiler. Elizabeth mektuplarında Müslüman Doğu ile Protestan Batı arasında kurulacak bir ittifakın gerekliliğinden söz ediyordu. Böylelikle aradaki Katolik dünyasının hakkından gelebilmenin peşindeydi. Safiye'nin bu mektuplardan sonra yüksek sesle "belki de" dediğini duymuştum. Ama aslında onu hiç kimsenin dini politikası ilgilendirmiyordu. "Eğer," diyordu, "Elizabeth'in babası Katolik kilisesinden ayrılıp Latince'yi dışlamasaydı, onun için daha fazla bir şeyler belki yapabilirdim. En azından anlaşma olanaklarımız kolaylaşabilirdi." Safiye'nin İngiliz elçiliklerine de, ilettikleri isteklerine de benzer bir kayıtsızlık gösterdiğini düşünüyordum. Çünkü sanıyorum İngilizleri kendi gençlik kültürünün dışında ve hatta yabani buluyordu. Sık sık, "Oradakilerin kültür ve sanat umurunda değil, tek dertleri biraz daha ısınmak," diye alay ederdi. Ama Elizabeth yine de arabayı yollamıştı. Onu çekecek atların bulunup arabanın ayarlanması bayağı bir sorun yaratsa da sonunda bu iş halledilmişti. Tabii aylar süren rutubetli deniz yolculuğu oldukça zarar vermişti arabaya. Ahşap bölmelerle tuzun bozduğu deri minderler sökülüp atıldı ve bunların yerine ipek ve atlas minderler, sedef kakma panolar konuldu. Kafes ve dantel perdeler de sarayın pencerelerine takıldı. Sonuçta ortaya çıkan daha doğulu bir üslup olmuştu. Safiye arabayla yola çıktığında pek çok şey eziliyordu. Buna alışılmış kurallar da, sokaklarda yürüyen yayalar da dahildi. Araba büyük bir merak ve şaşkınlıkla izleniyordu herkes tarafından. Haremdekiler kimi zaman hayranlık, kimi zaman da kıskançlıklarını belirtmeden edemiyordu. Usule uygun bulmayanlar uzun uzun dedikodusunu yapıyordu arabanın. Söyleyecek pek bir şey bulamayansa atların yolları pislettiğini ileri sürüyordu. Bunların hepsine Safiye aynı cevabı veriyordu. Alışırlar. İsmihan arkadaşının Edirne kapıya gitmek üzere ona arabayı vermesine itiraz edememişti. Aslına bakılırsa atlı arabada yolculuk iyi eğitimli hammalların taşıdığı tahtirevandan çok daha sarsıntılıydı. Sokaklar her ne kadar kaldırım taşıyla döşeli olsa da böyle bir taşıt aracı o günlerde henüz akla gelmediğinden buna uygun olarak yapılmamıştı. Ama yine de yolculuğun çok daha hızlı olduğunu itiraf etmem gerek. Öğle namazı okunmadan varmıştık yazlık saraya. Arabaya hadımlar da binebiliyordu. Safiye'nin koruyucuları, Gazanfer hariç, tepeye arabacının yanına oturuyorlardı. Ama içeride yalnızca tek bir ve dost kadın olunca onun yanına da binilebiliyordu. Ben de bunun tadını çıkardım. Ama sonra bu zevki sık sık tatmamanın daha yararlı olacağını düşündüm. Çünkü içeride yiyip içerek yapılan yolculuk kısa zamanda beni de diğer hadımlar gibi şişko biri haline getirebilirdi. Yolculuk kısa sürmüştü ama bunun sarsıntısından İsmihan'ın kurtulması oldukça uzun bir zaman aldı. Atları çözüp nereye koyacaklarını düşünemiyordum bile. Çünkü o günlerde saraylarda böyle bir yer yoktu. Sanırım arabacı onları alıp en yakın koyun otlağına götürmüş olmalıydı. Tam zamanında konaktan içeri girdik. Nurbanu'nun odasından yayılan koku neredeyse kapıya kadar geliyordu. Ve bu koku zehire değil, çok korkunç ve ölümcül bir hastalığın kokusuna benziyordu. Kim bilir ne kadar zamandır hastalık sinsi sinsi ilerlemişti Nurbanu'nun vücudunda. Valide Sultan bunu anlasa da kimseye söylememiş olmalıydı. Odanın kafesli pencereleri sıkı sıkı kapatılmıştı. Hasta artık gün ışığına dayanamıyordu. Bir halayık sürekli olarak yanan altı pirinç mangala sandal ağacı atıyordu. Gerçekten de çok sıcaktı oda. Bir yandan da çeşitli tütsüler yakılıyordu. Ama hiçbir şey hastalığın kokusunu bastıramıyordu. Nefesimiz neredeyse kesilmiş, zorlukla hava alıyorduk. Ter içinde kalmıştık kısa zamanda. Nurbanu'nun bu loş ışıkta bile ne kadar zayıflamış olduğu belliydi. Bir kemik yığınına dönmüştü kadın. Sanki yüzünde tek bir yuvarlak hat kalmamıştı. Derisi kemiğine yapışmıştı adeta. Valide Sultan hastalığın pençesinde erimişti. Bu iş birkaç haftalık olamazdı. Belli ki kadın hastalığını aylardır Safiye'den saklamıştı. Ne garipti. En büyük düşman tüm hayatı boyunca korktuğu gibi çevreden değil, kendisinden gelmişti. Kendi bedeninden. O beden ki ruhunun, ihtirasının kölesi olmuştu. Biz odaya girdiğimizde bir sarman kedi mangalın yanına terzi kadın tarafından bırakılmış kumaş yığının arasından fırlayıp kaçtı. Nurbanu zorlukla gülümsemeye çalışarak zayıf bir sesle "Bu kar yağacağının işareti," dedi. Bir zamanlar muhteşem olan gözlerindeki ifade buna inandığını gösteriyordu. Geleceğe ait bir umut. Hala ısrarla yeni giysiler diktiriyordu. Hem de daha pahalı kumaşlardan daha süslü giysiler. Oysa bunları bir kez bile giyebileceği kuşkuluydu. Hekimler onu genellikle belden yukarısı çıplak tutuyordu. İncir de oradaydı. Sülüklerle kan alma hazırlığındaydı. Bana sert bir bakış attı ve sonra aldırmadan işine devam etti. "İki haftalık aradan çok memnundum," dedi Nurbanu. İsmihan'a gülümsemeye çalışırken cesur görünmeye çalışıyordu ama aslında aklı tamamen hastalığı ve tedavisiyle meşguldü. Ay büyürken kan almıyordu incir. İncire bir onay beklercesine baktı ama kadın ona bakmadı bile. Ay büyürken, Nurbanu konuşmak için çabalıyordu. İnsanın kanı artarmış ve bu arada kan alınırsa iyi olmazmış ama artık ay küçülmeye başladı. Sıska omuzlarından birini itiraz eder gibi yukarı kaldırdı. İncir bu omzu yastıklara doğru itip çalışmaya devam etti. Nurbanu elini sallayıp terzi kadını çağırdı, ne yaptığını tekrar görmek istiyordu. İsmihan da hemen bunlarla ilgileniyormuş gibi yaptı. Sanıyorum o da benim gibi Nurbanu'ya bakmaya dayanamıyordu artık. İncir sülükleri yerleştirmeye başlamıştı. Porselen bir kaptan çıkardığı hayvanları kadının kemikli beyaz sırtına bir bir yapıştırıyordu. Bu işi yaparken hastanın nabzını sık sık kontrol ediyordu zenci kadın. Şişko sülükler kendiliklerinden yapıştıkları yeri bırakmaya başlamışlardı. Ve bıraktıkları yerden koyu, neredeyse siyahımsı bir kan çıkıyordu. İncir bundan hoşlanmamıştı. Sağlıklı kan çıkana kadar emsinler istiyordu. Ama yapacak fazla bir şey yoktu. Ölüm Nurbanu için en büyük kurtuluş gibi geliyordu bana. İsmihan ağzı kilitlenmiş gibi kala kalmıştı. Elbiseler hakkında bile konuşamamıştı sıkıntı ve üzüntüden. Nurbanu belki de bu sessizliği bozmak için masalcı kadını çağırdı. Kocaman, boyunsuz gibi görünen bir kadındı içeri giren. Ondan her zamanki masalı istemişti Valide Sultan. Her zamanki masal aynı sözlerle başlıyordu. Bir varmış, bir yokmuş. Pire berberken, deve tellalken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, memleketin birinde bir büyük imparator varmış. Ama devamını bilmiyordum anlatılan masalın, ilgiyle dinlemeye başladım. Bu büyük imparator bir gün ordularını toparlayıp ta dünyanın merkezine, Kaf Dağı'nın dibine gitmiş. Göğün en yücelerine ulaşan dağın tepesinde yalnızca tek bir kişinin durabileceği kadar bir yer varmış. İmparator adamlarının içinden en cesur ve kahraman olanı oraya gidip bakması için yollamış. Adam titreyerek geri gelmiş. Ne olduğunu soran imparatora, "Tek gördüğüm benim aynım olan biri," demiş. İmparator buna çok kızmış ve yeni birini görevlendirmiş. O da gitmiş ve aynı şekilde titreyerek geri gelmiş. İmparator yine sormuş, "Orada ne var?" Cevap değişmemiş. "Benim aynım olan biri imparatorum." Adam iyice kızmış, başkasını yollamış, sonuç aynıymış. Tam 33 kişi yollamış dağın tepesine ve hepsi de aynı cevapla dönmüş. Bunun üzerine öfkeden çılgına dönen imparator oraya kendi çıkmaya karar vermiş. Zirveye ulaşınca bir de bakmış ki gerçekten karşısında kendisinin aynı duruyor. İmparator da aşağı inmiş ama artık çok değişmiş olarak. Daha alçak gönüllü ve iyi yürekliymiş. Çünkü sonunda zirvede gördüğü gerçek ona kainatta tek olanın yalnız Allah olduğunu anlatmış. Kadın sözlerini yine o bildik tekerlemelerle tamamlıyordu. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten 3 elma düşmüş, biri imparatorun başına, biri bu masalı anlatanın başına, biri de dinleyenin başına. Allah şu kısacık ahir ömürde herkesin muradını versin. Masal bitince İsmihan olağanüstü nazik olmaya çalışarak kalkmak üzere izin istedi. Üvey annesine acil şifalar diledi ve en kısa zamanda tekrar geleceğini söyledi. Ama tüm sevecenliğine karşın bu sözünü yerine getiremeyeceğini biliyordum. Arabanın minderlerine oturduğunda dünyanın en rahat yerine gelmiş gibi bir ruh hali içindeydi. Hayatı boyunca Nurbanu'yu tekrar ziyaret etmediği için kendine kızacaktı ama bunu yapmasına olanak yoktu. Çünkü sevecenlik zaman zaman cesareti de içinde barındırması gereken bir duyguydu ve ne yazık ki İsmihan'da bu yoktu. Ben de onun yanına oturduğumda İsmihan mendilini çıkarıp ağlamaya başladı. Çok kötü, çok kötü. Nurbanu yenilgiyi kabul etmiş. Bence yenilgiyi asıl kabul eden kendisiydi. Atlar hızla ileri doğru atılmıştı, tekrar yola koyulduk. İsmihan'a artık üzülmemesi için yalvarıyordum. Belli ki Valide Sultan artık ölmek üzere. Buna karşı çıkmak Allah'a karşı çıkmak demektir. Bunu kabullenmek zorundayız. Nurbanu da kabullenmek zorunda. Bu isyan herkesi üzer, onu seven herkesi. Elini tutup sıktım, o da benimkini. En azından onun zehirlenmediğini herkese söyleyebilirim, dedi. Bunda kara büyü de yok. Zehir daha iyi olurdu belki, diye mırıldandım. Sesim arabanın gürültüsü içinde duyulamazdı. Belki incir, kadının çok çekmemesine yardımcı olabilir, diye geçirdim içimden. Aslında kadının ölmesini istemiyordum. Bunun nedeni ona karşı duyduğum sevgi değildi. Nurbanu, Safiye'nin azgın ihtirasını öyle ya da böyle dengeleyen, hatta zaman zaman engelleyen bir unsurdu haremde. Şimdi, ama bu şimdiyi Safiye'nin insanın kulaklarını sağırlaştıran arabasında sağlıklı olarak düşünebilecek halde değildim. Zaten Safiye ile kim başa çıkabilirdi? Hiç kimse. Atların nal sesine karışıyordu bu cevap. Hiç kimse. Böyle bir şeytani zeka ve tutkuyla Erdem başa çıkamazdı. İçim öfke ve üzüntüyle doluvermişti. Gözyaşlarıma engel olamadım. Bir erkeğin ağlaması hoş karşılanmazdı ama biz hadımlar bunun dışındaydık, ağlayabilirdim. Yine de İsmihan'ı daha fazla üzmeye hakkım yoktu. Kendimi toplamalıydım, konuyu değiştirmeye çalıştım. Geçen gün çok değişik şiirler okudum, dedim. Benim ülkemden bir kadın yazmış. Biri beni çok etkiledi, onu sana okumamı ister misin? Haremde kadın şairler batıdaki gibi yadırganmıyordu. Pek çok kadın şair vardı sarayda. Şairin kadın olması onu benim kadar etkilememişti bu yüzden. Ama konuyu değiştirmemden memnundu. Önerimin üzerine atladı. Haydi lütfen oku. Güvende olsam da şimdi hep aynı korkular yine içimde. Senin güzelliğinle gözlerini bir kement gibi kullandı aşk boğmak için yüreğimi. Ve meşaleler yaktı. Nefessiz kalmış benliğimin bin bir derinliğinde. Senin bir ırmak gibi yakamozlu sözlerinde yansıyıp gitti içimdeki ateşler. Birden sustum. Bu şiirin beni neden bu kadar etkilediğini o an anlamıştım. Ama elimi sıkan tombul parmaklar devam edebilmem için beni yüreklendirdi ve kendiliğimden devam ettim şiire. Çılgın aşkım şimdi üstümde, sanki kadifeden, yumuşacık. Bir dostluk kaftanıdır, senden bana armağan ve hak edebilmek için onu tüm benliğimi yeniden yontuyorum. Yumuşacık dostluk kaftanı zorlu araba yolculuğunu kolaylaştırmıştı. Nurbanu bir başka kar fırtınası göremeden 1583 yılında bir çarşamba günü Aralık'ın 7'sinde öldü. Oğlu kara giysiler giydi. İlk kez bir sultan annesi için böyle bir şey yapıyordu. Suçluluk duygusu sultan da olsa insanda farklı davranışlara neden olabiliyordu. Murat annesinin tabutunu bahçeden Ayasofya'ya kadar kendi elleriyle taşıdı. Nurbanu burada efendisi Selim'in ve onun ardından oğlu tahta çıkabilsin diye boğulan 5 şehzadenin yanında ebediyen uyuyacaktı. Yeni elbiseleri onunla gitmedi. İslam'a göre insanlar çıplak bir kefene sarılarak gömülüyordu. Tabutunun üzerinde beyaz ipekten basit bir başörtüsü vardı. Hepsi bu. Ve artık o gitmişti. Safiye imparatorlukta tek başınaydı. Dıştan bakınca bu çok da kötü görünmüyordu. Mucizevi bir şekilde küçük şehzadelerin ölümleri durmuştu. Haremin nüfusu 2 katına çıkmış gibiydi. Murat bir defasında aynı gecede 2 kere baba bile olmuştu. Böyle durumlarda tek sorun saltanata ait beşikte kimin sallanacağı oluyordu. Ama Safiye tek kelimesiyle bunları sonuçlandırıveriyordu. Bafo'nun kızı artık kendi konumundan öylesine emindi ki, oğlu Şehzade Mehmet Manisa sancağına yollandığında sesini çıkarmadı. Ona güzel, yumuşak bir Rum güzeli bulmuştu. Onları güle oynaya uğurladı. Nasılsa kira vardı. Gazanfer vardı yanında. Yapılacak yığınla iş bekliyordu onu. Valide sultan olabilmesi için Allah'ın izniyle arasında hiçbir engel kalmamıştı. Aslında Gözde ve Haseki Sultan olarak geçirdiği yıllar onun en güçlü yılları olmuştu. Artık haremde huzur sağlandığına göre ilgi ve enerjisini başka işlere yöneltebilirdi. Safiye ve İngiliz kraliçesi birbirlerine yolladıkları mektupların başına "Majesteleri sevgili kız kardeşim" yazıyorlardı. Elizabeth'in araba armağanının ardından bir yenisi daha geldi. Bu çok süslü bir orktu. Safiye alete fazla aldırmamıştı. Belki de çocukluğunun en sıkıcı anılarını, manastırda geçen pazar günlerini hatırlatıyordu bu ona. Ama ork gerçekten o kadar güzel ve ince bir ustalıkla yapılmıştı ki, sergilendiğinde herkesin hayranlığını kazandı. Müzisyen sayılmasa da müziğe meraklı birkaç kız aleti yapıp getiren ustalardan ders aldı ve basit bir iki şarkıyı çalmayı becerebildiler orkla. Ama bir süre sonra hep aynı şarkıyı onlar çalmaktan, biz de dinlemekten bıktık. Daha üstün yetenek ve bilgiye sahip olanlar ise ilk denemeyle bu aletin kendi müzik kalıplarına uygun olmadığını görerek onunla uğraşmaktan hemen vazgeçtiler. Sonunda ork bir kenara atıldı ve toz içinde unutulup gitti.